Ayrım 26.
Aydınlanma değil merhamet, Gogol'ün izinde bir, alev alatlı. İtiraf etmeliyim ki Tereza'nın tutumuna daha o günden içerlediğimi hatırlıyorum. Çünkü Moskova tasvirleri bana İstanbul'u hatırlatmıştı. Ayrıca Rusya'yı yargılayan üstenciliğinden de haz etmemiştim. Bende uyandırdığı duygunun tabii ki farkında değildi. Son moda gece kulüplerinin yanı sıra abuk sabuk pavyonlar diye anlatıyordu. Sushi tezgahlarından köpek kuaförlerine kadar her şeyin iç içe geçtiği, çözülemez hatta içine bile girilemez bir labirent gibi yeni Rusya. Bir yandan taklitçi, öteki yandan özgün bir labirent. Yeni televizyon programları, harca alem edebiyat, kullandığı tabir Pulp Fiction'dı, sonradan ünlü bir filmin adı. Dövme salonları, yeni oluşan bir ulusun yeni popüler kültürü, neyse kendin göreceksin. Rusya'dan yeni ulus olarak bahsetmesi ilgimi çekti. Kendisinin Rusya'da ne yaptığını sordum. Araştırma mı? Evet demişti. Birleşik Devletler Üniversitelerinden bir grup akademisyen, Gorbaçov sonrası Rusya'da popüler kültür, seks ve toplum araştırmaları yapıyoruz. Sadece ekonomi ve politikada değil, kültür hayatında da Bolşevik ihtilalinden bu yana görülmemiş şeyler oluyor. Bu değişiklikleri doğru değerlendirebilmekliğimiz için sormamız gereken soruları soruyoruz. Sormaları gereken sorularmış. Dünyanın kendilerinden sorulduğunu açık eden aynı üstenci tutum. Kaç kişi olduklarını merak ettim. Tereza'nın da dahil olduğu 20 kişilik bir grupmuş. Ama Rusya'da onlarınki gibi yüzlerce grup görev yapıyormuş. Dayanamamış, desenize Amerikalı akademisyenler altın madeni buldular demiştim. Bak bu doğru demişti Tereza açık yüreklilikle. Birleşik Devletler hükümeti cömert davranıyor. Ve tabii vakıflar. Vakıflar da cömert davranıyorlar. Sonraki aylarda bir zamanların Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği yemekle bitmez bir bal peteği gibi görünecekti gözüme. Tereza'ları, Jim'leri, John'ları, Nancy'leri, yüzlercesini bu dev peteğin üzerine üşüşmüş emerlerken görecek içerlediğimi hissedecektim. Hayretle. Ve neden içerlediğimi anlamaya çalıştığımda idrak edecektim ki kıskanıyorum. Rusya'yı Batılılardan kıskanıyorum. Fesubhanallah. Fesubhanallah diyorum ama sanki Batılı akademisyenlerle asla paylaşmak istemediğim, bana ait olan bir Rusya var. Biraz düşününce anlıyorum ki bu Rusya Şevket Süreyya Aydemir'in, Nazım Hikmet'in, Vala Nurettin'in, Doktor Nazım'ın, hatta Enver Paşa'nın ama yüksek teknolojinin doruğuna ulaşmayı başarmış Sputnik'in, Gagarin'in Rusyası. O hakiki Rusya ki o asıl Rus ovalarında başlar. Rus ovasının ruhta uyandırdığı ilk tesir bir genişlik duygusudur. Öyle bir genişlik ki bir ormanın küçük bir boşluğunda kaybolup da birkaç yüz metre ilerinizdeki ağaçlıkların bir adım ötesini görmeseniz bile kendinizi gene de içinde milyonlarca insan kaynaşan uçsuz bucaksız bir enginliğin ortasında hissedersiniz. Bu enginlik hem çokluk hem yalnızlık duyguları uyandırır. Hatta ruhunuza melankolik bir hürriyet arzusu da verir. Bu hürriyet arzusunda ancak ekstremlere yer vardır. Ya toplumdan tamamen çekiliş, bir ormanın sessizliğinde ömür boyunca kaybolmuş, bir meçhul hatta bir hiç olma arzusu, mutlak yalnızlık, mutlak bir başıboşluk hevesi. Yahut da tamamen bunun aksi, kendini topluma veriş, cemiyete terk ediş, milyonların içinde milyonlardan birisi olarak fakat o milyonlar için mihnet çeken bir çöl ermişinin mistik duygusu. Hulasa her duyguda uçsuz bucaksızlık sezisinin uyandırdığı ekstremler. Ya kendinden tamamen geçiş yahut kendine tamamen bağlanış. Din ve mutlak dinsizlik, mutlak şikayetsiz itaat yahut vahşi bir isyan. Bunun içindir ki Rus ovası halkının tarihinde muvazene veya itidal yoktur. Rus tarihinde insanlar, cemaatler ve fikirler daima bir uçtan diğer uca atılırlar. Daima iki kutup arasında yaşarlar. Mesela hayata gelişi kaderin en bedbaht tecellisi ve dolayısıyla en büyük günah sayarak bu lekeyi temizlemek için kendini yakmak dini Rusya'da doğdu. Hem de bu ateşe atılış bütün aile, bütün çoluk çocuk, hatta yeni doğan masumlar ve bütün dünya malıyla beraber olurdu. Evet, bu din yalnız Rusya'da doğdu ve yalnız Rusya'da yaşadı. Alexander Tolstoy, Büyük Petro romanında bu mezhebe geniş yer verdi. Yıllar ve yıllarca devlet istediği kadar takip ve tedip kıtaları göndersin. Bu dine kendilerini verenler dünyaya gelmiş olmak günahının hem de bütün çilelerini çektikten sonra vakit ve saat gelince kendilerini ve yakınlarını tereddütsüz ateşe attılar. Bizzat Rus inkılabının birçok safhalarında Samoji Gatelskvon'un yani kendini ateşe atışın ruhi tezahürlerini görmek kabildir. Rus siyasi mahkemelerinde görünen ve kendi kendini hatta savcının ithamlarından daha fazla suçlandırmak şeklinde tecelli eden suçluluk buhranı Rus ruhunun daima görülmüş bir tezahürüdür. Gene bu memlekette Eb, İbn, Ruhül Kudüs'ün Hristiyanlıktaki teslis, birbirinden ayrı oldukları, aynı zamanda da bir bulundukları için birbirlerine birleştirilmiş üç parmakla mı takdis edileceği, yoksa Eb, İbn de müntemiş olduğu için bu takdise yalnız iki parmağın mı yeteceği şeklinde beliren akım uğrunda binler ve binlerce insan siyasetgâhlarda isteyerek can verdiler. Hatta üçüncü parmak tamamen kapatılmıyordu da. O sadece kısılıyor ve üçüncü parmağın ucu diğer parmakların uçlarıyla birleştirileceği yerde onların ancak ortalarına dokunduruluyordu. Bu inanışa bağlanan mahkumlar ölüme götürülürken yollarda dizilen birçok insan kendilerini isteyerek bu ölüm kafirlerinin içine attılar. Üç parmak yerine iki parmakla yahut üçüncü parmağı hafifçe kısarak yaptıkları takdis işaretlerini havaya kaldırarak dar ağaçlarında, maktellerde can verdiler. İhtilal mahkemelerinde ölüme mahkum edilen ihtilalcilerin, kendilerini mahkum eden eski arkadaşlarıyla aralarındaki görüş farkları da ekseriyen bundan fazla değildir. Şu farktaki bunlara ölümlerinden bir müddet sonra dosyalarından silinmek suretiyle hain, casus, emperyalist ajanı gibi sıfatlar adet yerini bulsun diye eklenmiştir. Rusya'da steplerin, ormanların yahut tundraların en ücra yerleri, küçük bir itikat farkı uğruna her şeylerini bırakarak oralara kadar dağılan hesapsız tarikatları mensuplarıyla doludur. Bu kaçkınlar daima takip edildiler, daima eza gördüler. Hatta onlardan bir kısmı bu inanç farkı yolunda, bu fark bazen anlaşılmayacak kadar belirsizdir, vatanlarını dahi terk ederek Moğolistan'a, Kanada'ya, hatta Türkiye'ye göçtüler. Bunlardan Kanada'ya hicret edenler de varlıklarını yakmak adeti hala yaşar. Şu farklı ki duhoborlar şimdi ateşe kendilerini değil de eşyalarını atarlar ve evlerini yakarlar. Türkiye'de Manyas, Beyşehir gölleri civarındaki Kazakların da hicretinde mezhep meseleleri rol oynamıştır. Suçluluk buhranı nefsine eza ettirmek duygusu hiçbir yerde Rusya'da olduğu kadar içten gelmez. Maxim Gorki bir kitabında Volga Nehri vapurlarından birinde herkesin vapura gireceğim çıkacağım diye birbirini ezdiği bir sırada güverte merdiveninin bir basamağına uzanıp yapışarak iyi Hristiyanlar beni çiğneyiniz beni eziniz ben günahkarım diye yalvaran birinin hikayesini anlatır. İyi Hristiyanlar onu gerçekten ezerler. Dilendiği de para değil ıstıraptır. Aslında zaten bir günah işlememiştir de. Rus ovasında insanlar ya ölesiye mümin ya da ölesiye imansızdırlar. Orada ortada bir yol yoktur. Bu ovada sarhoş bile öylesiye sarhoş olur. İçtiği zaman cemiyetin bütün kayıtlarından eğreti bir libasın içinden sıyrılır gibi sıyrılır. Yahut da zilleti bir kase şarap gibi içer. O zaman onun için hayatın en üstün mutluluğu bu sarhoşluktan bir daha uyanmamaktır. Ve çok defa bu sarhoşluk içinde ölür gider. Eski Rus şehirlerinde yılbaşı geceleri belediyelerin sokaklarda sızanları veya ölenleri toplamak için arabalı ekipler tayin etmeleri bundandı. Ve en iyi geçen yılbaşı ancak sokaklarda sızıp donanların sayısıyla ölçülürdü. Bu sayı bazen bir şehirde birkaç yüzü aşardı. Aşk da böyledir. Seven, sevgilisi için dünyanın hiçbir yerinde düşünülmeyen çılgınlıkları yaptığı zaman sevdiğini anlar. Bunun için hatta sevdiğinin kendisini sevmesi de şart değildir. Yahut da aşk bazen o kadar istihkar edilir ki, o artık aşk değil, azgın bir hayvanlık yahut aşağılık bir şey olur. Klasik Rus edebiyatı bu aşkların çeşitli hikayeleriyle doludur. Rus ovasında bu ekstremler siyasi hayatta da kendini gösterir. Herkes ya aşırı derecede köle ruhlu yahut da aşırı derecede asi ve mücadelecidir. Nihilizmi Rus ovası ve Rus ruhu doğurdu. Bu garip bir anarşizmdir ki nazariyesi yoktur. İfadesi ve gayesi de mevcut değildir. Ama nihilist vardır ve birçok asil Rus bu nazariyesi olmayan, gayesi de bilinmeyen yolda kendisini feda etmiştir. İşte bu Rus ovası biz oralardan geçerken tarihinin en büyük çilesini yaşıyordu. 150 milyonu aşan bir insan kalabalığı bir avuç mutaassıp müminin elinde bir bakışta akıl almaz bir tecrübeye feda ediliyordu. Maxim Gorki bu tecrübeyi hatta bütün Rus milletinin hayatına bile mal olsa benimsiyor, müdafaa ediyordu. Volga'da, Don'da 30 milyon insan açlıktan eriyordu. Ülkeler ateşe ve ihtilale verilmişti. Büyük hanedandan ortada tek kişi kalmamıştı. Tahtı ayakta tutan sınıfların bütün mensupları, asiller, ruhaniler, dünyanın en kalabalık ordusunun bütün kumanda kadrosu, köy ve toprak aristokrasisi, şehir burjuvazisi olduğu gibi tasfiye olmuştu. Silindir hiç durmadan yürüyordu. Akademiler, üniversiteler boşalmıştı. Sıra daha aşağı kademelere gelmişti. Her yerde yeni insanlar görülüyor ve bu insanlar durmadan değişiyorlardı. Bu tecrübeyi dünyada ancak bu toprak kaldırabilirdi. Bu tecrübe yalnız burada yaşayan insanların ruh yapısına uygundu. Her şeyi bir anda feda edebilmek, bir anda yapmak, sonra bir anda yıkabilmek. Rus ruhu bir aşırılıklar alemiydi. Rus ihtilali ise tarihin en büyük aşırılığı. Bu Şevket Süreyya Aydemir'in 1921'de gördüğü Rusya. Pek muhtemeldir ki Remzi Kitabevi 1965 baskısı Rusya serüvenimin altına benden habersiz serilen döşeklerden birisidir. Ne ki Beydin işleyişi gerçekten gizemli. O gün o uçakta şaşırarak fark ettiğim kıskançlığımı bambaşka bir kitaba verdiydim. Teresa'nın kucağında yolda okusun diye aldığı ama benimle konuşmayı, hiç değilse bir süre için konuşmayı yeğlediği için henüz açmadığı kitaba. Koyu şarap rengi maroken kaplı altın yaldızlı kitap. The Collected Short Stories of Nikolay Vasilyevich Gogol. Batı dünyasının ayna gibi parlayıncaya kadar cilalanmış masif ahşap kütüphane raflarını, geniş okuma odalarının saygılı sessizliğini, ayakların içine gömüldüğü halıları, yeşil şapkalı bronz okuma abajurlarının kokusunu beraberinde getiren bir kitap. Bir yandan Teresa ile konuşuyor, bir yandan da bu özeni bizim Kur'an-ı Kerim'i ciltlerken bile göstermediğimizi düşündüğümü hatırlıyorum. Bunu düşündüğümü, bir de fark ettiğimi ki kıskançlığımı tetikleyen unsurların arasında Teresa'nın kucağında duran bu kitabın hazırlanışındaki titizlik de vardır. Ve tecrübeyle sabittir ki dışı şöyle dursun, kitabın içi de mesela İngilizce çevirisi Türkçe çevirisinden daha iyidir. Çünkü Batılılar Arapça dahil yabancı dilleri bizden daha iyi öğretir ve öğrenirler. Gözlerimi kitaptan alamamış olmalıyım ki Gogol'ü biliyor musun diye sordu sonunda. Cevabımı beklemeden de eklediydi. Derler ki Gogol bilinmeden Rus ruhu anlaşılmazmış. Rus edebiyatını Puşkin'in mükemmeliyetçi şiirinden ve Shakespeare'in etkisinden kurtarıp yönünü Dostoyevski'ye çeviren adam Gogol. Konunun uzmanı değilim ama anladığım kadarıyla Gogol, Dostoyevski'nin elem dolu çırpınışının öncüsü olmuş. İdeolojik ve dini bir yönelişe girmiş. Sanatın yurttaşlarını için eğlendirmek değil kurtarmak için var olması gerektiği inancını Rus edebiyatına sokan yazarmış. Baktı dikkat kesilmiş dinliyorum. Rusların sanattan bekledikleri doyum değil, kurtuluş diye açıkladı. Edebiyatı bir kehanet gibi algılıyorlar. Rusya'da yazarlar için ağır bir yük edebiyat. Bu ağırlığın altında çökebiliyorlar. Benzeri bir saptamayı o gece tanıştığım Kanadalı müzikolog Kızıl Winkler'dan da duydum. Amerikan kültürel yaşamına 60'lardan sonra hakim olan eşitlikçi ve bireyci eğilimler, yüksek ve sıradan kültür arasındaki farkı ortadan kaldırdı. Ustalık, sıra dışılık gibi tanımları yok etti diye dikkatimi çektiydi. Birleşik Devletler'deki eğilim, özellikle de beşeri bilimlerde tüm düşüncelerin eşit değerde olduklarının kabulü şeklindedir. Amerikan toplumu, birinin bilgisinin, becerisinin, yorum ya da içgörüsünün diğerininkinden daha üstün olduğu şeklindeki değerlendirmeleri, saldırgan bir biçimde inkar etmek eğiliminde. Bir şeyin diğerinden daha iyi olduğu söylenemez oldu. Oysa Rusya'da böyle değil, mükemmeliyete daha iyisini, daha derinini bilenlere, daha iyi, daha derinlikli icraatta bulunanlara saygı ve riayeti Rusya'da görebiliyorsunuz. Teresa'nın elem dolu çırpınış, ideolojik dini yöneliş ifadesi o noktada Mehmet Akif Ersoy'u çağrıştırdı. Safahat'ın mükemmeliyetçi divan şiirini bir yana bırakıp imparatorluğun kurtuluşuna adanmış olduğunu düşündüm. Neydi o? Gebermek istemezsen yoksa izmihlal için niyet. Şu vahdet tarumar olsun deyip saldırma İslam'a. Uzaklaşsan da imandan cemaatten uzaklaşma. İşit bir hükmü kati var ki istinafa yok meydan. Cemaatten uzaklaşmak uzaklaşmaktır Allah'tan. Gebermek istiyorsan başka, lakin korkarım yandın. Ya sen mahkum iken sağlığa ölüm hakkın var mıdır sandın? Ölüm dünyada mahkumine en son bir saadettir. Shakespeare'in Rus edebiyatı üzerindeki etkisine gelince bu konuda hiçbir bilgim olmadığı gibi şaşırmıştım. Öğrenecek ne kadar çok şeyim var değil mi? Hangimizin yok ki? Meğer Rus düşünce dünyasında Shakespeare'in İncil'e eşdeğer bir vahiyle kutsanmış olduğu şeklinde bir şöhreti varmış. Daha 1747'de Hamlet çevrilmiş ki henüz Çariçe Elizaveta dönemi. Okul müfredatında yer almış hem de Polonyalı subaylara mezar olan Kaliningrad'da. Rus soyluları şiirsel kişiliğiyle yüklendiği misyon arasında kalan Hamlet'e özel bir yakınlık duymuşlar. Baltık Denizi'nin Atlantik'e açıldığı boğazın Danimarka kıyılarında Elsinor'da Hamlet Şatosu diye bilinen hisar, Lenin de dahil olmak üzere Rus aydınlarının ziyaretgahı olmuş. Hamlet'in o ünlü olmak ya da olmamak sorgulamasını harfiyen içselleştirmişler ve zaman içinde Rus düşünce hayatında lanetli soru olarak bilinen, insanın kendi hayatına kendi elleriyle son vermesinin doğru olup olmadığı şeklindeki yaşamsal soru, Hamlet sorusu olarak anılmaya başlamış.
Ayrım sonu.